Ayrım 4.
Oğullarından biri müderris olmuş, torunu Hayatizade Mehmet Emin de dedesinin izinden gitmiş, hekimbaşı, kazasker, kadı ve müderris olduktan sonra Şeyhülislamlığa kadar yükselmiştir. Yani bir Yahudi dönmesi Osmanlı'nın Şeyhülislamlığını yapmıştı. Dönelim tekrar Edirne Sarayı'ndaki sorgulamaya. Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi Edirne Sarayı'ndaki sorguda Sabetay Sevi'nin tercümanlığını yaptı. Sonuçta Sabetay Sevi kendisine önerilen iki seçenekten birini kabul etti. Bu can bu bedende olduğu sürece Müslümanım dedi ve Mehmet Aziz Efendi adını aldı. Karısı Sara ise Fatma Hanım adını seçti. Taraftarlarının bazıları bu hareketi ihanet olarak görüp Sabetayist olmaktan vazgeçti. Hatta kimileri yeni duruma karşı çıkıp intihar etti. Çoğunluk ise Müslümanlığı kabul etti. Kabul edenler kendilerine maaminler yani inananlar diyorlardı. Sabetay Sevi ve yandaşlarına dinlerinden döndükleri için avdeti yani dönme denilmeye başlandı. Sabetayistler İslamiyet'i kabul ettiklerini söylemelerine, görünüşte Müslüman gibi hareket etmelerine rağmen gerçekte Museviliğe inanmaktaydılar. En belirgin özellikleri güçlü saklanma yeteneği olup gerçek Müslümanlara karşı kendilerini iyi korumasını bilirler. Gerçek Müslümanların hayatını yaşamak, özel yaşamlarında onlarla beraber olmak, onların doğru ve hatalı taraflarını iyi taklit etmek, görünüşte Müslümanlığın amaçlarına iyi hizmet etmek, ancak buna karşılık kendi iç dünyalarında Müslüman vatandaşlardan binlerce fersah ötede olmak. Ne vicdan esnekliği, ne irade gücü. M. Danon, Tarih ve Toplum, Aralık 1997. Her birinin hem Türkçe hem de İbranice adı vardı. Türkçe adlar toplumsal yaşamda, İbranice adlar ise aile ve cemaat içinde kullanılıyordu. Dipnot: www.geocities.com'da Sabetayist isimlerin kökenine ilişkin yapılan araştırmada bu kitapta karşımıza çıkacak bazı isimlere rastlamak mümkün. Beria, Berrin, Güzin, Nejat, Kemal, Ethem, İbrahim Ethem, Baha, Fatin, Sevin, Siret, Yasemin, Leyla, Nazım, Kerem, Vedia, Yahya, Mehmet, Mehmet Ali, Sibel, Bahar, Feriha, Suzan, Melike, Esra, İpek, Niyazi, Talat, Tahir, Ata, Alp, Ender, Can, Kenan, Nuri, Cavit, İzzet ve benzerleri. Türkiye'de özel ad bilim, onomastik konusunda yapılan çalışmalar genellikle küçümsenerek izlenir. Oysa Yahudi kültüründe isimlerin önemi büyüktür. Kabala'ya göre her harfin bir sıra numarası temsil ettiği bir gücü bulunmaktadır. Yani harflerin kendi aralarında gizemli bir ilişkisi ve bunun mistik bir açıklaması vardır. Bu nedenle gerek Yahudiler ve gerekse Sabetayistler sanılanın aksine isim koyma konusunda son derece özenlidirler. Bir noktanın daha altını çizmek isterim. Arama sitesi www.google.com'a Sabetayist Evliyazade diye yazıp arama yaparsanız karşınıza Evliyazade isminin Sabetayist ailelerin kullandığı bilgisi çıkar. Ama Türkiye'de Evliyazade soyadını kullanan her aileyi Sabetayist sanmak yanıltıcı olur. Sabetayistlerin büyük çoğunluğu İspanyol göçmeni yani sefarattı. Bu nedenle ana dilleri İbranice-İspanyolca karışımı Ladino'ydu. Çoğu Türkçeyi ve Rumcayı da iyi derecede konuşuyordu. Sabetaycılık sadece İzmir, Selanik gibi Osmanlı kentlerinde değil, Orta ve Kuzey Avrupa kentlerinde de yayılmıştı. Sabetay Sevi 1675 tarihinde öldü. Ve gerçek gizem bundan sonra kök saldı. Çünkü Mesih'e inanan büyük bir kesim Sabetay Sevi'nin gövdesel olarak Müslümanlığa döndüğünü, ancak ruhsal olarak göğe uçarak yeniden dünyaya döneceğine inandılar. Sabetay'ın 1666'da din değiştirmesini izleyen 10 yıl boyunca yaklaşık 200 ailede Mesihlerin izinden giderek Müslüman olmuştu. Bu ailelerin çoğu Edirne, Selanik, İstanbul, İzmir ve Bursa'daydı. Anadolu'da ve Balkanlar'da da din değiştiren bazı aileler vardı. 1683 yılında Selanik'teki Yahudiler arasında kitlesel din değiştirmeler görüldü ve kısa sürede yaklaşık 300 aile Müslüman oldu. Bilinen en eski kaynak olan Danimarkalı gezgin Carsten Niebuhr'un 1784 tarihli eserinde burada Selanik'te 600 dönme aile bulunduğu belirtiliyor. John Freely, Kayıp Mesih, sayfa 254, 255 ve 258. Gershom Scholem, Sabetay Sevi adlı çalışmasına nüfusun 60 bin olduğunu yazar, sayfa 326. İnananlar Sabetay Sevi'nin ölümüne inanmamışlardı. O Maşiyah ölmemişti, sadece beden değiştirmişti ve yeniden dünyaya gelecekti. Sabetay Sevi öldükten sonra Sabetaycılığın merkezi durumuna gelen kent Selanik'ti. Sabetay Sevi'nin son eşi Ayşe Selanikliydi. Ayşe kardeşi Yakov Kerido'nun yani Abdullah Yakup ölen eşinin ruhunu taşıdığını öne sürdü. Sabetay Sevi Maşiyah ile cemaat arasındaki bağlantıyı ancak Yakov Kerido'nun sürdüreceğini söyledi. Böylece Kerido'ya inanan taraftarlar oluşmaya başladı. Yakov Kirido, yani Müslüman adıyla Abdullah Yakup, İslam'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmeye dayalı bir esas kurdu. Kendilerini mümin olarak gören bu grup üyeleri namazını, orucunu, zekatını ihmal etmiyordu. Çok eşlilik ve boşanma konusunda Müslümanlardan farklıydılar. Sabetayistliler birden fazla eşe karşıydılar. Evlilik, sünnet, seyahat, işe başlama, hatta ameliyat konusunda bile liderlerine danışıyorlardı. Din, giysiler, örf ve adetler hususunda mevcut olan düzene ayak uydurmakta hiç güçlük çekmiyorlardı. Hatta Abdullah Yakup cemaat mensuplarına örnek olmak için yanına müritlerinden Mustafa Efendi'yi alarak Kabe'ye hacı olmaya gitti. Ancak Mekke'ye giderken deve üzerinden düşerek öldü. Hacı olup dönen Mustafa Efendi tarikatın başına geçti. Hacı Mustafa Efendi kendisine iki halef seçti, Mehmet Ağa ve İzak Ağa. Bunların ünvanları Zişan'dı. Yakov Keredo'nun sağlığında başlayan grup içindeki tartışmalar bitmedi, daha da alevlendi. Muhalif grubun başını Mustafa Çelebi çekiyordu. Mustafa Çelebi sadık adamlarından Abdurrahman Efendi'nin Sabetay Sevin'in ölümünden 9 ay sonra doğan oğlu Barucihah Russo Maşiyah'ın ruhunu taşıdığını ileri sürdü. Yani Sabetay Sevin'in ruhunu Yakov Keredo değil Barucihah Russo taşıyordu. Sabetayistler ikiye bölündü. Barucihah Russo, yani Müslüman adıyla Osman Baba'ya inananlar gruptan ayrıldı. Ve bunlara Karakaş, Karakaşiler dendi. Kalanlara Yakov Keridon'un Müslüman adı Abdullah Yakup'tan dolayı Yakubiler denildi. Zamanla Karakaş grubu da parçalandı. Karakaşların bir süre sonra 40 yaşına gelen Osman Baba'yı Mesih ilan etmesi grup içinde tartışmalara yol açtı. İbrahim Ağa Osman Baba'nın Mesih değil Mesih temsilcisi olabileceğini söyledi. Tartışmalar sürerken Osman Baba'nın ölümü grupta ayrılığı kesinleştirdi. Çünkü İbrahim Ağa Mesih ölmez, bedeni çürümez görüşünü ileri sürerek mezarın açılmasını istedi. Mezar açılmadı ve İbrahim Ağa başkanlığındaki grup Karakaşlardan koptu. Çoğunluğu İzmirli olan ve başını İbrahim Ağa'nın çektiği gruba Kapancı veya Kapaniler denildi. Dipnot: Kapani İbranice'de İzmir'im demektir. Yalçın Küçük, Tekeliyet 2003 sayfa 243. Yakubiler, Karakaş ve Kapancı adlı bu üç Sabetayist grubun toplumsal ve ekonomik konumları birbirinden farklıydı. Yakubileri Selanik'teki üst sınıf Osmanlı memurları oluşturuyordu. En kalabalık grup olan Kapancılar çoğunlukla İzmir'de oturuyorlardı. Üst ve orta sınıfı oluşturan tüccarlardı. Muhafazakar olmalarıyla bilinen Karakaşlar ise zanaatkar, esnaf ve işçilerden oluşuyordu. Örneğin berberler, kasaplar, kunduracılar ve hamallar bu gruba dahildi. Öyle ki ilk dönemlerde Selanik'teki berberlerin tamamı Karakaş'tı. Bu üç ayrı grup ayrı yerlerde ibadet ediyorlar, ayrı mezarlıklarda toprağa veriliyorlardı. Birbirlerinden kız alıp vermiyorlardı. Osmanlı döneminde böyleydi. Peki örneğin yarım yüzyıl önce nasıldı? Bu nedenle araya girip bir not yazacağım. Türkiye'nin en ünlü Sabetayist ailesi İpekçiler Karakaş'tı. Bu grubun tutuculuğuna bir örnek vermek istiyorum. Gazeteci Abdi İpekçi Büyükada'da tanıştığı Esin Dölen adlı genç kıza nişanlandı. Ancak bu birlikteliği Abdi İpekçi'nin babası ve ağabeyi hiç tasvip etmedi. Sonunda nişan bozuldu. Yazılanlara bakılırsa İpekçiler Dölen ailesinin yaşam tarzlarını çok farklı buldukları için nişanı bozmuşlardı. Ben size gerçeği yazayım. Esin Dölen ünlü tütün tüccarı Katipzade Mehmet Dölen'in kızıydı. Katipzadeler Kapancı grubuna dahildi. Esin Dölen'in annesi Nermin Hanım İzmir Belediyesi eski başkanlarından Osman Kibar'ın amcaoğlu Sanım Kibar'ın kızıydı. Kibar ailesi Karakaş'tı. Kapancı Mehmet Efendi ile Karakaş Nermin Hanım'ın evlenmesi o yıllarda bu iki grup arasında hayli fırtınalar yarattı. Karakaşiler Yakubilere değil ama ayrıldıkları Kapanilere aradan yıllar geçmesine rağmen hala hınç doluydular. Baskılar olsa da Nermin Hanım'ın güçlü kişiliği bu evlilik önündeki tüm engelleri kaldırdı. Ama Karakaşlar bu evliliği hiç onaylamadı. Başta baba Süleyman Cevdet İpekçi ve büyük ağabey Mehmet İpekçi bu evliliğe karşı çıktılar. Abdi İpekçi'nin annesi Karakaşi bile olsa kapani bir adamın kızıyla evlenmesine razı olmamışlardı. Hayat tarzlarının farklı olduğunu söylenmesi sadece bir kılıftı. Çünkü Abdi İpekçi Esin Dölen'den sonra kimle evlendi dersiniz? Nermin Hanım'ın kardeşi Ali Kibar'ın damadı, Emir Dilber'in kız kardeşi Sibel Dilber'le. Dilberler Karakaşiler arasında en muhafazakar aileydi. Abdi İpekçi ile nişanı bozan Esin Hanım da Altın Yıldız markasını Türkiye'ye kazandıran Kerim Kerimoğlu'la evlendi. Dipnot: Nermin Kibar Katipzade Mehmet Dönen evliliği bu iki grup arasındaki ilk evlilik değildi. Keza Karakaşi Şamlı ailesinin kızı Ayşe Şamlı'nın, ünlü tiyatrocu Engin Cezar'ın teyzesi, Kapancı grubundan Ahmet Kapancı ile evlenmesi de iki grup arasında gerginliğe yol açmıştı. Ama buna benzer gerici tepkilere rağmen günümüzde bu tür evliliklere sık sık rastlanmaktadır. İpekçi, Dilber, Kibar, Şamlı, Aker, Cezzar, Başkurt, Gencer, Atam, Ülger, Biren, Ogan, Atatürk, Gerçel, Mısırlı gibi Karakaşi aileler cenazelerini genellikle Sabet Ayisler'in mezarlığı olarak bilinen Üsküdar'daki Bülbül Deresi mezarlığına defnediyorlar. Bülbül Deresi mezarlığındaki mezarların hemen hemen tamamı Karakaşi'dir. Örneğin yukarıda adları geçen Ayla, Kibar, Emin, Dilber çifti bu mezarlığa defnedilmiştir. Bülbül Deresi mezarlığının girişindeki caminin adı Feyziye Hatun Camii'dir. Bugüne kadar yazılan kitap ve makalelerde Feyziye Mektepleri için Sabet Ayislerin okulu diye yazılmaktadır. Bu okulu 1873'te Selanik'te kuran Şemsi Efendi, ki mezarı Bülbül Deresi mezarlığındadır, okulun ilk müdürü Cavit Bey, 1900 yılında tüm mallarını okula bağışlayan Mısırlı ailesi ve okulun Türkiye'deki 10 kişilik kurucu listesinin tümü Karakaşi'dir. Ölülerini hala Bülbül Deresi mezarlığına defnetmelerini ve Feyziye Mekteplerinin 130 yıldır dimdik ayakta durmasının bir tek sebebi vardır. Karakaşiler, Yakubiler ve Kapaniler gibi asimile olmamıştır. Ama şunun altını da çizmek zorundayım. Feyziye Mekteplerinin Karakaşilerin olması okulda Türk, İngiliz, Fransız, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Sabetayist, Kapani, Yakubi yani hemen her ırk, din ve dilden, her gruptan öğrencinin ders görmesine engel değildir. Biz yine Evliyazadelerin hikayesine dönelim. Evliyazadelerin dünürü Kapanizadeler bu üç Sabetayist gruptan Kapanilere mensuptu. Sabetay Sevi Musa peygamberin 10 emirinden ilham alarak 18 emir yayınladı. Bunlardan 17. emir müritlerinin Müslüman biriyle evlenmelerine getirilen kesin yasaktı. 17. budur ki onlarla yani Müslümanlarla nikah akdedilmemesi lazımdır. Toplumsal yaşamda İslam dininin gereklerini yerine getirecekler ancak kesinlikle gerçek Müslümanlarla evlenmeyeceklerdi. Aksi takdirde cehennemlik olacakları uyarısı vardı. Kızları Hatice'yi Evliyazade Refik'le evlendiren İzmirli Kapanizadeler asimile olup Sabetay Sevi'nin emrini dinlememiş olabilirler mi? Ya da Evliyazadeler Sabetayist miydi? İki ailenin birbirinden kız alıp vermesi ve özel ad bilim, onomastik güçlü bir olgu ama bunlar yeterli midir? Çünkü zamanla Sabetayistler arasında Osmanlı Türk toplumu içinde asimile olup Mesih inancından kopan aileler vardı. Sabetay Sevi konusunda Türkiye'de ilk araştırmayı yapan isimlerden İbrahim Alaaddin Gövsa, Sabetay Sevi adlı kitabında bir noktaya dikkat çekiyor. 1884 senesine doğru Goncay Edep isimli bir mecmua çıkaran genç Sabetayistler, güya Sabetay ananesinin artık unutulması lazım geldiği ve izdivaç yoluyla Türk camiasına karışmamanın pek gülünç olduğu şeklinde propagandalar yapmaya başlamışlardır. 2000, sayfa 81. Dipnot: Goncay Edep dergisini çıkaran isimlerden Fazlı Necip Sabetayist bir ailenin oğluydu. Asır ve Yeni Asır gazetelerinin kurucusu ve başyazarı Fazlı Necip, Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin'in babası Şevket Bilgin'in öz amcasıdır. Bilgin ailesi Yakubi Sabetayist'ti. İbrahim Alaaddin Gövsa'nın verdiği bilgi eksikti. Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri adlı kitabın yazarı Profesör Abraham Galante eksik bilgiyi tamamlıyor. Sabetay Sevi gençler tarafından yayımlanan Goncay Edep adlı dergide 17. yüzyılın şarlatanı olarak tanımlandı. Bu durum karşısında grubun başkanı gençlere ait olan bazı hakları sınırlamak zorunda kaldı. Yabancı bir dilin eğitimi, İstanbul yüksek okullarına gitme, tıp eğitimi, hukuk ve eczacılık gibi eğitim faaliyetleri onlara yasaklandı. Daha sonra bu yasak kalktı ama bu gençlerin Avrupa'da eğitim görmeleri yasaklandı. 2000, sayfa 87. Görünen o ki 19. yüzyılın sonlarına doğru Sabetayistler arasında Mesih konusunda farklı düşünceler ortaya çıkmıştı. Bazı Sabetayist gençler Sabetay Sevi'nin şarlatan olduğunu düşünüyordu ama aile büyükleri tarafından da hemen cezalandırılıyordu. Bunlar ne zaman oluyordu? Evliyazade Refik ile Kapanizade Hacer'in evlendiği dönemdi. Yani henüz aile büyüklerinin Sabetayist Müslüman evliliğine pek sıcak bakmayacağı bir dönemdi. Ayrıca Evliyazadeler ile Kapanizadeler arasında bu ilk evlilik olmayacaktı. Birkaç yıl ileriye gidelim. Bir cenaze, bir düğün. O gün karşı yakadaki evde konuklar vardı. Uşakizade Muammer Bey'in eşi Adviye kucağındaki bebeği Latife ile akrabaları Evliyazadelere misafirliğe gelmişti. Aranot, o gün o evde bulunan Evliyazadelerin küçük kızı Beria ve Uşakizadelerin minik bebekleri Latife, gün gelecek iki Selanikli ile evleneceklerdi. Ve gün gelecek Selanikli damatlardan biri, diğer Selanikli damadın idam fermanını imzalayacaktı. Bu trajik olayı kitabın ileri bölümlerine bırakıp o gün Karşıyaka'daki konakta yaşanan bir başka acı olaya dönelim. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi misafirliğin gerçekleştiği o gün sürekli oturduğu koltuğundan kalkamadı, ölmüştü. Geleneklerine göre cenazesi hemen o gün kaldırıldı. Cenazesi bir devlet törenini andırıyordu. Vali Kıbrıslı Kamil Paşa'dan belediye başkanı Eşref Paşa'ya kadar şehrin tüm bürokrat kadrosu, Rum, Ermeni ve Levant'in iş adamları, kentin tanınmış simaları ve İzmir belediye çalışanları cenazedeydi. Hacı olduğu için tabutun üst ön ucunda ipekten sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir abani vardı. Evliyazade konağı en büyük direğini kaybetmişti. Bu büyük temel taşı çökünce bütün yapı kısa zaman büyük bir sarsıntı geçirecekti. Yıl 1897. Babasının ölümünün ardından önce Naciye evlenerek konaktan ayrıldı. Naciye evlendiğinde 14 yaşındaydı. Kocası uzaktan akrabaları Yemişçizadelerin oğlu İzzet'ti. Naciye kocasının evine giderken yanında ablası Makbule'yi de götürdü. Yemişçizade İzzet Efendi'nin yaşı Naciye'ye göre epey büyüktü. O halde neden 14 yaşındaki Naciye yerine 21 yaşındaki Makbule ile evlenmemişti? Bilinmiyor. Yemişçizadeler Evliyazade Mehmet Efendi gibi simsarlık yapıyordu. Kilizman'da yani güzel bahçe, geniş arazileri vardı, kuru üzüm ticaretiyle meşguldüler. Ali Paşa Caddesi üzerindeki Yemişçizade Hanı onlarındı. İzzet Efendi ticaretle ilgilenmeyi sevmiyordu, o işi yeğenlerine bırakmıştı. Üç Yemişçizade yeğenden Sabri ve İsmail Hakkı hiç evlenmediler. Mehmet Nuri Kapanizade Tahir Bey'in kızıyla evlendi. Yemişçizadeler de Kapani Sabet Ayıslerden kız almışlardı. Yemişçizadeler Sabet Ayıs miydi? Yanıtı daha zor bir soru. Yemişçizadelerin dünürü Kapanizade Tahir Bey'in bir diğer kızı, Uşakizade Muammer Bey'in oğlu Mustafa Kemal'in eşi Latife'nin ağabeyi Ömer'le evlenecekti. Uşakizadeler Sabet Ayıs miydi? Bu bir sır. Ama şunu biliyoruz ki İzmir'in köklü aileleri Yemişçizadeler, Kapanizadeler, Uşakizadeler, Giridizadeler, Tuzcuzadeler, Helvacızadeler ve Evliyazadeler akrabaydı. Birbirlerine kız alıp vermişlerdi. Geçelim. Yemişçizadelerin arazilerinin bulunduğu Kilizman'a o yıllarda çoğunlukla Rum nüfus yerleşikti. Bu nedenle Yemişçizade İzzet Efendi Rumcayı ana dili gibi konuşuyordu. Mektebi kalemi birinci mümeyyiziydi. Ayrıca Rüştiye'ye de gönüllü olarak Arapça ve Farsça dersler veriyordu. Fransızca da bilirdi. Eşi Naciye ve baldızı Makbule'ye Fransızca öğretti. Evliyazade konağından küçük yaşta evlenerek ayrılan Naciye ve ablası Makbule'nin öğretmeni hep Yemişçizade İzzet Efendi oldu. İzzet Efendi Naciye'nin sadece eşi değil, babası, ağabeyi, kardeşi her şeyi olmuştu. Ne yazık ki bu mutlu evlilik zaman gelecek Manisa Emrazı Akliye ve Asabi Hastanesi'nde yani Akıl Hastanesi'nde son bulacaktı. Henüz trajik sonuç uzaktaydı. Yemişçizade İzzet Efendi Avrupalı bir görünüme sahipti. Eşi ve baldızının da öyle olmasını istiyordu. İki kız kardeş Naciye ve Makbule İzzet Efendi'nin teşvikiyle dans öğretmeni Yahudi Cezane Efendi'den ders aldılar. Cezane Efendi elinde kemanı bir yandan çalar bir yandan dans ederdi. O zamanlar kare danslar denilen kadril ve lansiye ile dönen danslar dedikleri polka, mazurka, stokiş, vals modaydı. Cezane Efendi'nin İzmir'in Yahudi çevresinde hayli öğrencisi vardı. Bu gençlerin katıldığı özel dans geceleri tertip ederdi. Bu gecelere başlarındaki fesi çıkarıp frak giyen Müslümanlar da katılırdı. Yemişçizade İzzet, Evliyazade Refik, Uşakizade Halit Ziya Uşaklıgil bu isimlerden bazılarıydı. Bir diğer Yahudi öğretmen Alman Widelman'dı. Ama o dans müzik hocası değildi. Zengin Müslüman ailelerinin çocuklarına evde matematik kimya öğretirdi. Naciye Hanım İzzet Efendi'den bir hayli etkilendi. Fransızcayı öğrenerek kendini geliştirdi. Bir süre sonra Naciye alafrangalaşan İzmirli Osmanlı kadını profiline de pek benzememeye başlamıştı. Ünlü edebiyatçılarla mektuplaşmaktaydı. Dönemin edebiyatçılarıyla oturup sohbetten zevk alıyordu. Ailece İzmir'deki edebiyat dünyasına yakındılar. Öyle ki o yıllarda şiir yazmak için çaba sarf eden Uşakizade Halit Ziya'yı düz yazı yazmaya teşvik eden kişi İzzet Efendi olmuştu. Naciye Hanım'ın kalemi güçlüydü. Tevfik Fikret Hüseyin Cahit Yalçın, Selanikli Cavit, Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır, Muallim Naci, adını Mithat Paşa'nın verdiği Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Celal Sahir Erozan, Faik Ali Ozan Soy gibi yazar ve şairlerin bulunduğu Servet-i Fünun'a makaleler yazmaya başladı. Dipnot: Servet-i Fünun, yani adı bilimlerin zenginliği anlamındaki dergi, 1891 yılında Ahmet İhsan Tokgöz yönetiminde kuruldu. Aynı zamanda bira fabrikası sahibi de olan Ahmet İhsan, gazeteci Hakkı Devrim'in eşi olan çevirmen Gülseren Devrim'in dedesidir. İkinci Abdülhamid'in istibdat günlerinde rejim için bu kadar tehlikeli isimlerin bir yayın organında buluşması ve buna izin verilmesi şaşırtıcı gelebilir. Ancak mevcut isimler Servet-i Fünun'da yazarken tehlikeli değillerdi. Öyle ki en muhalif isim Tevfik Fikret, 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının yıl dönümü nedeniyle Mirsat dergisinin açtığı yarışmada Sitayişi Hazreti Padişah'ı şiiriyle birinci olmuştu. Keza yine 2. Abdülhamid'in doğum günü nedeniyle Tebrik-i Veladetihi ve Arz-ı Şükran adlı şiiriyle padişaha şükranlarını sunan geleneğin etkisi altında bir şairdi. Henüz Hüseyin Cahit Yalçın ölene kadar çalışma odalarını süsleyecek, Fransa'da İmparator Napolyon'un saltanatının yıkılıp 3. Cumhuriyet'in kuruluşunu tasvir eden Gambetta'nın resmini asmamıştı. Evliyazade Naciye Hanım'ın yazıları bu nedenle tehlike arz etmiyordu. Edebiyatı çok seviyordu. Gül Sokağı'ndaki Alliance Française, Librairie Française et Anglaise ile Frank Caddesi'ndeki Alfred Abajoli adlı kitap evlerinden kitap, gazete ve dergi almak, bunları okumak en büyük zevkiydi. Naciye Hanım gün gelecek bu kültürel birikimini torunu Yüksel Menderes'in edebiyat derslerine yardımcı olabilmek için de kullanacaktı. Yardımseverdi. O yıllarda Verem İzmir'de yaygındı. Naciye Hanım Verem'le mücadele eden örgütlerde görev yaptı. Batıya en açık İzmir bile sağlıktan eğitime kadar yığınla sorunla baş edemezken Osmanlı Devleti kurtlar sofrasındaydı. Mehmet Akif'ten Almanlara övgü. Osmanlı'nın milleti sadıka dediği Ermeniler, perde arkasında Rusya'nın meydanlarında 1887'de kurulan Hınçak ve 1890'da kurulan Taşnak Sutyun adlı Ermeni ihtilal örgütlerinin bulunduğu ayaklanmalara katılıyordu. Osmanlı'nın doğu toprakları neredeyse hemen her gün bir ayaklanmaya sahne oluyordu artık. Sadece bir yıl içinde 1895 yılında Ermeniler Sivas, Trabzon, Kayseri, Erzincan, Bitlis, Bayburt, Urfa, Diyarbakır, Maraş, Malatya, Yozgat, Halep gibi yerlerde toplam 26 isyan çıkardılar.